Ayrım 28.
Yeryüzünde emsalsiz bir iblis, kazıklı voyvoda. Macarlar Drakul şeytan, Ulahlar Çipelpuç cellat, biz Türkler kazıklı voyvoda namı ilandığımız ve vekainamelerde de bu namlarıyla kayıtlara geçmiş ve de yeryüzü iblislerinin en dehşetlisi olan Eflek Prensi Vlad, bütün hayatı kan dökmek ve kan içmekle geçmiş emsali olmayan bir dehşetengiz mahlukatmış ki, kimliğinin tam manasıyla tarif edilebilmesi en azından bizim mütevazi kalemimizce kabil değildir. 15. asır ortalarında Osmanlıların himayesinde bulunan meşhur Eflak Prensliği tahtında Dağ'ın mahdunu Vladislav II vardı. Daha sonra ise onun yerini yine Osmanlı himayesinde 1456 yılında Vladislav'ın mahdunu Vlad Çepeş, yani Cellat Vlad Voyvoda intihab edildi ki baştan beri tüm iğrenç yönlerini sergilemeye çalıştığımız ve Osmanlı devletini hayli meşgul etmekle birlikte kendi halkına da son derece acımasız olan iblisler iblisi ve Osmanlı tarihlerinde kazıklı voyvoda namı ile bilinen meşhur Eflak Prensi bu mahlukattır. Bahsini ettiğimiz bu mahlukat, Osmanlı sarayında yetişmiş olma şansını elde etmiş olmasına rağmen iblis ruhu hiçbir zaman iyiyi doğruyu benimseyebilme duygusuna sahip olamamış ve her zaman kötü yönü iyi yönüne ağır basmıştır. Hoş, gerçekten iyi bir yönü var mıydı, o da bilinmez ya. İlk zamanlar Osmanlı'yı tam manada sadık hareket ederek padişahın itimadına mazhar olmak şansını elde etmiş ve daha sonra ise Güney Karadeniz seferi esnasında Sultan Fatih'e sırt çevirip Macarlarla anlaşma yolunu tercih etmiş ve Osmanlı'ya olan sadakati böylece son bulmuştu. Bu döneminde Bulgaristan topraklarına sarkarak nice can yakmış ve bu trajik saldırıların zuhur ettiği esnada Rumeli muhafızı İshak Paşa dehşet verici vakaları öğrenerek vaziyeti hükümete derhal bildirmişti. Ancak Prens Vlad elçiler göndererek Osmanlı'nın zaferlerini tebrik ile nice hediyeler sunup Osmanlı'ya olan bağlılığını arz ile kendi vaziyetini gözlerden uzak tutmaya çalışmış, aklınca da Osmanlı devletini kandırmıştı. Ne var ki sadakat gösterisi sebebiyle yaptığı iğrenç icraatlara şimdilik göz yummaya mecbur kalan Osmanlı devleti ki aman dileyene sadakat gösterip tüm buyruklara biat edenlere karşı merhametli olmaya kendini mecbur addederdi. Bu iblis adama da şimdilik dokunmamış ve onun hayati bir hata işlemesini beklemekteydi. Diğer taraftan hemen her vaziyetten haberi bulunan Cihan Fatih Sultan II. Mehmet Han ise gerekli tertibatı aldırarak Rum asıllı Silistre Bey'i Katip Yunus Bey'e onu tatlılıkla ikna ederek İstanbul'a davet etmesini, bu meyanda Nibolu Sancak Bey'i Çakırcı Hamza Bey'e de her ne surette olursa olsun Prens Vlad'ın elde edilerek huzuruna getirilmesini irade buyurmuştu. Prens Vlad ikna edilmiş ve İstanbul'a gelmeyi kabul etmişti. Ancak asıl maksadını öğrendiğinde ani bir baskınla Hamza Bey ve yanındaki Katip Yunus'u öldürtüp tutsak ettiği esirleri de bacak ve kollarını kestirdikten sonra kazıklara vurdurttu. Bu iblis prens daha sonra Nibolu, Vidin ve bütün nehir boyu şehirlerini tahrip ile katliam yaparak yağmaladıktan sonra 25 bin esir ile Eflak'a döndü. Evet, kanı bir canavar artık tamamen açık kart oynuyor, Sultan Fatih'e karşı resmen meydan okur gibi bir durum sergiliyordu. Yani eceli gelen köpek misali hareket ediyordu. Nitekim Fatih Sultan II. Mehmet Han Gazi daha fazla beklemeden Eflak seferine karar vererek milattan sonra 1462 senesi baharına kadar hazırlıklarını tamamladı. Bu meyanda İblis Prens'in düşmanı olan Boğdan Prensi de Sultan Fatih saflarına katılacağını Büyük Cihangir'e bildirdi. Osmanlı ordusu hareket ederek Filibe'de umumi yoklamadan sonra 150 bin askerle sefere çıktı. Mahmud Paşa ise daha evvel asıl kuvvetlerden önce Tuna'yı geçerek Eflak'a girmiş ve fakat Prens Vlad'ın kuvvetlerine tesadüf etmedi. Sultan Fatih ise 25 kadırga ve 150 nakliye gemisiyle Karadeniz'den Tuna'ya girerek Viridin'e kadar gitti. Bu meyanda Evrenuzzade Ali Bey'in mahdunu Evrenuz Bey Eflak topraklarında akınlara girişti. İblis Prens Vlad ise bu esnada ordusunu ikiye ayırarak bir kısmını Boğdanlara hazır tuttu. Bunlar şayet Fatih'e yardım hareketi olursa Boğdanlara saldıracaklar ve yardıma mani olacaklardı. Diğer bölümünün başında ise bizzat kendisi vardı ve 10 bin kişiden müteşekkil bir kuvvete kumanda etmekteydi. Dipnot: Sultan Fatih'in kazıklı Voyvoda'ya karşı savaş açmasındaki asıl sebebin Ulah Voyvodası'na elçi göndererek tazminatını arz etmek için hemen gelmesini emrettiği ve geleceği zaman yanında 500 delikanlı ile her sene için vergi olarak vermekte olduğu 10 bin altını da getirmesini irade etmişti. Padişahın bu emrine karşı gelen voyvoda ise altınlar hazırdır verebilirim, delikanlıları ise veremem, tazminat arz etmek için ise gelmekliğim imkan haricindedir deyince padişah ziyade kızmış ve bu suretle aralarında savaş meydana gelmiş vesaire kaydı. Tarihçi Prens Lukas'ın Bizans tarihi adlı eserinde geçmektedir. Sayfa 212. Önceki satırlarda kayda geçtiğimiz gibi Tuna'yı geçen padişah takriben 6 gün yol gitmesine rağmen geçtiği yerlerde ne bir hayvan, ne bir insan ve ne de bir yiyecek asla göremedi. Çünkü İblis Prens daha önce askerlerini geçit yerlerini ormanlar içine yerleştirerek ova yerlerini çıplak bırakmış, memlekette bulunan her nevi hayvan ve sivil halkı ülkenin iç taraflarına çekmiş ve kendisi de askerleriyle birlikte güçlü ve ormanlık yerlerde mevzi alarak beklemeye koyulmuştu. Bu sebeple Sultan Fatih yol boyunca hiçbir canlıya rastlamamıştı. Ancak açıklık bir araziye geldiğinde ise hayretten adeta dona kalmıştı. Gerçekten de hemen her insan aynı derecede şoka olabilirdi. Zira böyle feci bir vaziyet ne görülmüş ve ne de duyulmuştu. Vaziyet aynen şuydu. Geldikleri mahal düz ve çimenlik bir yerdi ve yerlere çakılı binlerce kazık, kazıkların üzerlerinde de insan cesetleri mevcuttu. Yani tek kelimeyle pek ama pek korkunç bir manzaraydı. Dipnot. Kazıklı voyvodaların işlediği pek iğrenç cinayetlerinin haddi hesabı yoktur. İslam, Hristiyan hangi dinden hangi ırktan olursa olsun en tiksindirici ve en korkutucu ve de akıl almaz metotlarla öldürtmekte ve kendisi de öldürülenlerin işkence çeke çeke ölüşlerini seyrederek içkisini zıkkımlanarak kahkahalarla sözle eğlenmekteymiş. Bilhassa Türklere düşman olan bu İblis Prens eline geçirdiği Türklerin ayak derilerini yüzdürür, açılan yaraya tuz bastırıp oğdurur vesaire. Kadınların memelerini kestirerek yerlerine çocuklarının başlarını mıhlatır, çocuklara analarının etinden kebap yaptırıp zorla yedirtirmiş. Yukarıda yazdıklarımız bazı misallerdir. Dolayısıyla okuyucularımızın böylesi tiksindirici vakalar dizisi okumaya meraklı olacaklarını hiç mi hiç sanmadığımız için mezkûr kayıtlardan sadece bazı numaralar geçtik, o kadar. Meydanın tam ortasında ise şehit edilmiş bulunan Hamza Bey'in cesedi mevcuttu ve üzerindeki vişne ve kırmızı renkli işlentili urbasından tanınabilmişti ki başka şekilde de tanınabilmesine asla imkan yoktu. Zira yüzü müzü kalmamıştı. Bu vaziyet karşısında hayretten ziyade öfke duyan Büyük Osmanlı Sultanı onu ve ordusunun en basit neferini dahi yok etmeye yemin etmişti. İblis Prens Osmanlı ordusuna bir gece baskını düzenlemeye karar vererek kıyafet değişikliğiyle bazı adamlarını Osmanlı askerleri arasına sokup hayli bilgi edindikten sonra tasarladığı baskını düzenledi. Ancak arzu ettiği neticeye varamadan çekilmeye mecbur kaldı. İlk saldırı karşısında kısa bir bocalamadan sonra derhal harp saflarını kurabilen Osmanlı ordusunun sağ cenahında eski Mora Bey'i Turhan'ın mahdunu Ömer Bey, Evranos oğlu Ahmet Bey, Mihal oğlu Ali Bey ile Malkoç oğlu Bali Bey bulunuyordu. Sol cenahında ise Arnavutluk Bey'i Nasuh Bey, Esmet Bey, Mihal Bey'in diğer mahdunu İskender Bey vardı. Her iki taraf sabaha kadar devamlı mevzi çarpışmalarla yek diğerini gafil avlamaya çalıştı ki bilhassa İblis Prens baskın savaşıyla Osmanlı ordusuna büyük çapta zayiat verebilmek ve hatta Sultan Fatih'in ordugahını ele geçirmek gibi pek cüretli tasavvurlarla saldırı düzenlemişti ki tüm hevesi kursağında kalarak gün doğarken ricat ederek adeta kayıplara karıştı. Ancak akıncılıkta pek mahir olan Ali Bey akıncılarıyla düşmanı takip ederek bin tutsak ile döndü ve padişah onları hemen oracıkta idam ettirdi. Ancak ülkesindeki araziyi rakip taraftan tabii olarak gayet iyi bilen bu İblis Prens Osmanlı ordusunu hemen her geçtiği yerde devamlı olarak rahatsız edebilmiş ve fakat nihayet baş edemeyeceğine kanaat getirip ülkesinde 6000 asker bırakıp Moldova tarafına ricat etmeye mecbur kaldı. Diğer taraftan ülkeyi müdafaa için bıraktığı 6000 süvari ise canları pahasına savaşarak ellerinden geleni ve fakat Osmanlı kuvveti başındaki Turhanoğlu Ömer Bey bu 6000 süvariden müteşekkil müdafileri tüm gayret ve çabalarına rağmen adeta yoklara mahkum ederek 2000'inin kellelerini mızrakların başına taktırarak zaferle ordugaha dönüp Sultan Fatih diye hediye etti. Fatih ise bu kahraman komutanını mükafatlandırarak memnuniyetini belirtti. Bu meyanda Osmanlı süvarileri karşılarına bir tek olsun düşman bulamamakta ve böylece bütün eflaka yayılıp 200 bine yakın at ve yük hayvanı getirdiler. İblis Prens Moldavya hududu çizgisindeki mevkiinde de tutunamayacağını anlayarak derhal Macaristan'a kaçtı ve orada Matyas Korvinos'tan yardım talebinde bulundu. Ne var ki Matyas onu hayal kırıklığına uğratarak Ofen'de yahut Belgrad'da hapsettirdi. Macar kralı Matyas Hunyadi Corvinus bu iblisi bir gün Türklere karşı kullanabilmek gayesiyle saklamıştı. Daha sonra ise Radulu Eflak Voyvodası olarak mezkür makama oturması buyruğuyla Akıncı kumandanı Ali Bey'e bırakan Sultan Fatih İstanbul'a hareket etti. Eflak Voyvodası olan Radul ise senelik 10 bin duka altın vergi karşılığı 10 yıl hüküm sürdükten sonra bir kaza neticesi vefat edince İblis Prens Vlad hapishaneden kaçarak veya bırakılarak tekrar Eflak üzerine kanlı bir canavar gibi tekrar esmeye başladı. Ve lakin 2 yıl sonra kendi kölelerinden birisi tarafından başı kesilerek bütün dünya bu iblisten kurtarıldı. Kellesi ise Türkler tarafından ibret-i alem için hemen her tarafta mızrağın ucuna takılarak dolaştırılmıştı. Evet, hemen hiçbir kötülük cezasız kalmamaktaydı ve Cenab-ı Hakk'ın yüce inayetiyle hak ettiği cezayı bir köle vermişti. Ve de er meydanlarında dövüşerek kahramanca yani askerce ölmek bu iblise nasip olmamıştı.